Baba ve Piç, Elif Şafak.
Ayrım 2.
İstanbullu Kadınların El Kitabından Gümüş Feraset Kuralı. Sokakta sarkıntılığa uğradığında sakın ola sinirlenme, panikleme. Çünkü sarkıntılık karşısında sinirlenen ve aşırı tepki veren bir kadın sadece kendi işini zorlaştırmakta kalır. Halini gören taksi şoförü bir kahkaha attı. Arkadaki Toyota'nın kornası bir kez daha çaldı. Sanki yağmur biraz daha hızlandı ve seyirci yayalardan cık cık diye sesler yükseldi. Kimi ve niye kınadıklarını anlamak kabil olmasa da. O kargaşanın içinde Zeliha'nın gözü taksinin arkasında parlayan çıkartmalardan birine takıldı. Hor görme garibi, onun da bir kalbi vardır. Zeliha boş boş baktı bu kelimelere. Harfler dağıldı gözlerinin önünde. Birden ölesiye yorgun hissetti kendini. Öyle yorgun ve yılgın ki her İstanbul'un hemen her günkü sorunlarıyla değil de daha varoluşsal bir elemle boğuşmak zorundaydı sanki. Çok geçmeden takside, Toyota'da çekip gittiler. Yayalar kendi yollarına dağıldı. Bir tek Zeliha kaldı geride. Yolda bulduğu ölü bir kuşu tutar gibi şefkatle baka kaldı avuçlarını kırık ayakkabı topuğuna. Durdu bir müddet o halde. Şefkat çetrefil mesele Zeliha'ya göre. Ne de olsa bir sürü şeyle baş edilebilir de şefkate gelmez. Toparlandı hemen. Tekrar yürümeye koyuldu. Tek topukla zar zor yürüse de çok geçmeden oradan uzaklaşmaya başardı. Şemsiyeli kalabalığın içinde hızla kayıp müziği bozan detone bir nota gibi topallayarak. Kahverengilerden ve grilerden mürekkepti kalabalık. Kahverengilerin ve grilerin arasında nasıl olduysa kumaşa karışmış eflatun bir iplik, uyumsuz mu uyumsuz bir tondu Zeliha. Ne var ki kalabalık onun ahengsizliğini yutup kendi temposuna uyduracak kadar cevval ve yekpareydi. Parçalarının toplamı değil kalabalık. Yüzlerce nefes alan, terleyen, ağrı çeken bedenden oluşmuş bir yığın değil. Yağmur altında tek bir bedendi. Nefes alan, terleyen, ağrı çeken tek bir beden. Ha yaz, ha kış, ha yağmur, ha güneş fark etmez. İstanbul'da yürümek, kalabalıkla birlikte yürümek demek. Eski Galata Köprüsü üzerinden geçti Zeliha. Bir ellerinde şemsiye, diğerinde olta. Sessizce bekleyen balıkçıların yanından geçerken onların kımıltısızlık kapasitelerini, sabırlarını, varlığı bile şüpheli bir kıytırık balık için böyle saatlerce bekleme becerilerini kıskandı. Bu kadar az şeyle mutlu olabilmek ne harikulade bir yetenek. Günün sonunda eve eli boş ama memnun dönmek. Bu dünyada dinginlik bir şanstır. Şanslılar da dingin. Böyle olmalıydı herhalde. Bu hususta Zeliha'nın tek yapabileceği tahmin yürütmekti. Zira hiç böylesi bir denginliği tatmamıştı. Tadabileceğini de sanmıyordu. En azından bugün değil. Kesinlikle bugün değil. Acelesine rağmen kapalı çarşıdan geçerken yavaşladı. Alışverişe zamanı olmasa da vitrinlere göz atmaktan kendini alamadı. Çıkarıp bir sigara yaktı. Dumanı solurken kendini biraz daha iyi, neredeyse rahatlamış hissetti. Bu şehirde pek rastlanmaz sokaklarda sigara içen bir kadına. Belli başlı muhitler dışında ama kimin umurunda omzunu sikti Zeliha. Donukluktan taşkınlığa, taşkınlıktan donukluğa. Çarşının iç kısımlarına doğru ilerledi. Burada onu ismen tanıyan satıcılar var, özellikle kuyumcular. Ne de olsa Zeliha'nın her türden parıltılı aksesuara zaafı var. Kristal tokalar, alımlı broşlar, salkım salkım küpeler, sedefli yaka çiçekleri, zebra desenli eşarpler, saten çantalar, şifon şallar, ipek pomponlar ve bir de ayakkabılar. Daima yüksek topuklu. Bu çarşıdan ne zaman geçse bir sürü dükkana dalar çıkar. Satıcılarla pazarlık eder ve ilk başta almayı düşünmediği şeyleri ilk baştaki fiyatlarından çok daha ucuza alarak çıkardı. Ama bugün başka. Bugün epi topu birkaç dükkanın yanında oyalanıp birkaç vitrine göz attı. Hepsi bu. Türlü türlü otlarla ve baharatlarla dolu kavanozlarla, tömleklerle ve şişelerle kaplı bir tezgahın önünde duraladı. Üç ablasından birinin bu sabah ondan tarçın almasını istediğini hatırladı ama hangisi olduğunu çıkaramadı. Tek bir konuda bile fikir birliğine varamayan ama ayrı ayrı daima haklı olduklarına inanan başkalarının öğrenecek hiçbir şey olmayıp öğretecek çok şeyleri olan dört kızın en küçüğü olmak talihsizlikti. Piyangoyu tek rakamla kaçırmak kadar nahoş. Vaziyete neresinden bakılırsa bakılsın insan kendini telafisi mümkün olmayan bir haksızlığa maruz kalma hissinden kurtaramıyordu. Biraz tarçın aldı Zeliha. Tozundan değil çubuğundan. Satıcı ona çay, sigara ve muhabbet teklif etti. O da hiçbirini reddetmedi. Jinekolog beklesin. Oturup konuşurken gözleri gelişi güzel rafları dolaştı da bir çay takımına kilitlenene kadar. Bu da zaafı olan eşyalar listesindeydi. İnce, narin kaşıklı, sırça tabaklı, belleri yaldızlı, kuşaklı, cam çay bardakları. Evde hepsi de onun tarafından alınmış en az 30 takım vardı herhalde. Ama yeni bir takım almaktan zarar gelmezdi. Çünkü çok kolay kırılıyorlardı. Öylesine kırılgan diye mırıldandı Zeliha. Bütün kazancı kadınları arasında çay bardaklarının kırılganlığını kendine dert edinen bir tek oydu. Öte yandan 77 yaşındaki cici anne başka türlü bakıyordu meseleye. Ah gitti bir kem göz daha derdi cici anne. Ne zaman bir çay bardağı çatlayıp kırılsa. Şu meşhum sesi duydunuz mu? Çat diye inledi valla. Oh yüreğimi titretti. Allah bilir kimin kem gözüydü de çatladı da gitti. İyi oldu. Ne zaman bir bardak kırılsa ya da bir ayna çatlasa cici anne rahatlayarak iç geçirirdi. Madem ki bu deli dünyanın satından habis insanları silmek kabil değildi, böylelerinin kem gözlerinin masum canlara zarar vermek yerine camdan hudutlara toslayıp dağılmasını elbette daha iyiydi. Yarım saat sonra Zeliha şık bir doktor muayenehanesine daldı. Bir elinde kırık topuğu, diğerinde yeni çay bardağı takımıyla. Ancak içeri girdiğinde fark edebildi paketlenmiş tartın çubuklarını kapalı çarşıda unuttuğunu. Bekleme odasında üç kadın ve bir adam oturuyordu. Zeliha hallerine bakarak kadınları derhal bir endişe sıralamasına soktu. İçlerinde en genç olan en kaygısızları olmalıydı. Elinde bir dergi öylesine karıştırıyor, metinleri okuyamayacak kadar üşengeç olmalı ki sadece resimlere bakıyordu. Muhtemelen basit bir işlem için buradaydı. Doğum kontrol hapı danışmak için filan. Pencerenin yanında oturan, 30'larında görünen ve saç dipleri acil boya isteyen tombul sarışın ise sinirli sinirli ayaklarını sallıyordu habire. Görünüşe göre aklı başka yerdeydi. Zeliha onun da o kadar ciddi bir sorunu olmadığını tahmin etti. Herhalde rutin bir check-up ve pap smear testi filan. Başörtülü olan ve buraya kocasıyla gelen üçüncü kadınsa en tedirginleriydi muhtemelen. Dudakları kilitli, kaşları çatık. Daha derin bir derdi olmalıydı. Kısırlık tedavisi filan. Hoş, kısırlığın ne denli ciddi bir sorun olduğu da son tahlilde kişiden kişiye göre değişirdi ya. Zeliha şahsen hamile kalamamayı bir kadının başına gelebilecek en talihsiz şey olarak görmüyordu bugünlerde. Hoş geldiniz diye şakırdadı sekreter. Saat 3, randevumuz siz misiniz? Sekreter R harfini telaffuz etmekte zorlanıyor gibiydi ve bu eksikliği telafi etmek istercesine dili ne zaman o meşhum harfe toslasa sesini yükseltiyor ve üstüne bir de fazladan gülümseme ilave ediyordu. Zeliha başını salladı. Pekala, tam olarak neydi şikayetiniz Saat 3 Hanım? Zeliha sorunun saçmalığını aldırmamayı başardı. Kimi hemcinslerine bol bol nasip edilip de ona zerre kadar bahşedilmemiş bir şey vardı. Dişil şakraklık. Nedense bazı kadınlar bir görev bilinciyle tebessüm etmeye huy edinmişlerdi aksatmadan. İnsan nasıl olup da her zaman böylesine şen şakrak dolaşabilirdi ki? Ama zihnini kurcalayan bu dikenli soruyu öteleyip sekreterin sorusunu cevaplamayı tercih etti. Kürtaj için. Kelime şişkin bir balon gibi asılı kaldı havada. Hepsi birden suspus olup yere inmesini beklediler. Bu arada sekreterin yüzündeki yapışkan tebessüm de yok olmuştu. Zeliha gayri ihtiyari rahatladığını hissetti. Böylesi daha iyiydi. Dişi şakraklıktan haz ettiği söylenemezdi. Randevu almamın sebebi dedi Zeliha. Gözlerinin önüne düşen bir saç tutamını gerilere doğru atarak. Çenesini kaldırıp kartal burnunu öne çıkardı. Tekrar etti cevabını. Belki niyet ettiğinden bir parça daha yüksek sesle. Kürtaj olmak. Bu yeni gelen hastayı tarafsızca ve profesyonelce randevu defterine kaydetmek ile bunca pervasızlığı kınamak arasında gidip gelen sekreter ne yapacağını bilemiyor olmalı ki bir an için bocaladı. Önünde açık duran deri kaplı deftere öylece baka kaldı. Yazı yazmaya başlayabilmesi için birkaç saniye daha geçmesi gerekti. Bu arada Zeliha mırıldandı. Geciktim, kusura bakmayın. Duvardaki saat 46 dakika geç kaldığını gösteriyordu. Yağmur yüzünden. Doğrusu yağmura haksızlıktı bu. Çünkü tıkanan trafik, kırık kaldırım taşları, sorumsuz belediye, peşine takılan adam ve tacizkar taksi şoförü hele hele durduk yerde ettiği alışverişte bu gecikmeden sorunu tutulabilirdi pekala. Ne var ki Zeliha bunların hiçbirinden söz etmedi. İstanbullu kadınların el kitabından ferasetin altın kuralını da gümüş kuralını da peş peşe çiğnemiş olabilirdi ama sıra bakır kurala gelince bu sefer kitaba uymakta kararlıydı. İstanbullu kadınların el kitabından bakır feraset kuralı. Sokakta sarkıntılığa uğradıysan en iyisi bir an evvel unutup hiç anmamaktır. Çünkü hadiseyi hatırlamak sadece sinirlerini daha beter bozmaya yarar.
Zeliha şimdi uğradığı sarkıntılıktan bahsetse bile diğer kadınların böyle durumlarda destekleyici davranmak şöyle dursun. Tacize uğrayan hemşirelerinin yargılamaya daha yatkın olduklarını bilecek kadar zekiydi. Bu yüzden de cevabı uzatmadı ve geriye günah keçisi olarak bir tek Yağmur kaldı. Yaşınız bayan? Ne asap bozucu bir soruydu bu, ne kadar da gereksiz. Zeliha karşısında bir kadın değildi, alacakaranlık varmış gibi gözlerini kısarak baktı sekretere. Aniden kendine dair bir gerçeği kabullenmek durumunda kalmıştı. Yaşını. Gerçek yaşının çok ötesinde ve üzerindeymişçesine davranmaya alışkın olan niceleri gibi o da gençliğinden rahatsızdı. Ben mi? Dedi vakit kazanmak istercesine. Nihayet ekledi. 19 yaşındayım. Kelimeler ağzından çıkar çıkmaz çıplak kalmış gibi kızardı. Kocanızın izni lazım elbette diye devam etti sekreter. Artık cıvıltılı olmayan sesiyle. Ardından cevabını tahmin ettiği bir diğer soruya geçti. Tabii eğer evliyseniz. Zeliha gözünün ucuyla sağındaki tombul sarışının ve solundaki başörtülü kadının yerlerinde kıpırdandıklarını gördü. Odadakilerin meraklı bakışları üzerinde ağırlaştı. Ne var ki Zeliha'nın yüzünde ne sıkıntıdan eser vardı ne mahcubiyetten. Bu toplumsal işkenceden keyif alıyor değildi elbette. Ama içinde bir ses başkalarının fikirlerini ve yargılarını umursamamaya öğütlemişti ona. Ne de olsa fark etmeyecekti sonuç olarak. Son zamanlarda bazı kelimeleri kişisel sözlüğünden çıkarmaya karar vermişti. Utanç. Pekala bunlardan biri olabilirdi. Gene de şimdiye kadar odada bulunan herkesin anladığı bir gerçeği yüksek sesle telaffuz edecek cesareti bulamadı kendinde. Bu kürtaja onay verecek bir koca yoktu. Bir baba yoktu. Baba yerine boşluk vardı. Neyse ki kocanın olmayışı formalitelerde bir avantaja dönüştü. Görünüşe göre kimsenin yazılı izni almasına gerek yoktu. Bürokratik düzenlemeler, evli çiftlerin bebeklerini kurtarmak için gösterdikleri özeni evlilik dışı doğan bebekler için göstermiyordu anlaşılan. Babasız bir çocuk neticede bir piçti ve İstanbul'da bir piç sallanan bir diş gibi her an düşmeye hazırdı. Doğum yeri de diye devam etti sekreter bezgin bir sesle. İstanbul. İstanbul mu? Zeliha ya başka neresi olacaktı der gibi omzunu silkti. Dünyada başka neresi olabilirdi? O bu şehre aitti. Yüzünden anlaşılmıyor muydu? Ne de olsa Zeliha kendini has İstanbul'u sayardı. Böylesi bariz bir gerçeği göremediği için sekretere tavır koyarcasına kırık topuğu üzerinde döndü ve kendini başörtülü kadının yanındaki sandalyeye buyur etti. Ancak o zaman kadının yanında oturan ve adeta utançtan felç olmuş gibi kıpırdamadan duran kocası dikkatini çekti. Adam, Zeliha'yı yargılamaktan ziyade bu kadar kadıncıl bir alanda tek erkek olmanın verdiği rahatsızlıkta boğuşur gibiydi. Zeliha bir an üzüldü onun için. Adama balkonda birer sigara içmeyi teklif etmeyi düşündü çünkü sigara içtiğine emindi. Ama yanlış anlaşılabilirdi. Evli olmayan bir kadın, evli erkeklere böyle teklifler yapamazdı. Hem evli bir erkek, yanında karısı varken başka bir kadına hasmane davranırdı. Erkeklerle arkadaş olmak neden bu kadar zordu? Neden hep böyle sonlanmak zorundaydı? Neden balkona çıkıp birer sigara içip iki kelam edip kendi yoluna gidemezdin? Zeliha sesini çıkarmadan oturdu pencerenin yanında. Pencerenin sığınağında. Yorgunluğunu, sıkkınlığını dışarıya verip karşılığında sokağın seslerini almak istercesine. Çok geçmeden bir satıcının boğuk sesi odaya sızdı. Kiraz! Kütür kütür kiraz! İyi iyi bağırmaya devam et diye kendi kendine mırıldandı Zeliha. Oldum olası sessizliği sevmezdi. İnsanların sokakta, çarşıda, bekleme odasında, sağda solda, gece gündüz ona bakmaları, bakıp da yargılamaları sorun değildi. Alışkın sayılırdı. Seyretmeleri, süzmeleri, bakışlarıyla, didiklemeleriyle baş edebilirdi. Mücadele edemeyeceği şey sessizlikleriydi. Kirazcı, kirazcı, kilosu kaça? Sokağın karşısındaki binanın üst katlarındaki açık bir pencereden bağırıyordu kadının biri. Bu şehrin sakinlerinin sıradan meslekler için olmadık isimler uydurmaktaki başarısı oldum olası hoşuna giderdi Zeliha'nın. Pazarda satılan hemen hemen her şeyin sonuna bir cı ekleyebilirsin. Bir de bakmışsın şehir meslekleri listesi bir madde daha çoğalmış. Bu yüzden de sattığı şeye bağlı olarak birine kolayca kirazcı, sucu veya simitçi denilebilirdi. Ya da kürtajcı. Artık şüphesi kalmamıştı. Zaten emin sayılırdı ya. Gene de gidip mahallelerinde yeni açılmış klinikte test yaptırmıştı. büyük açılış günü klinik çalışanları bir grup seçkin misafire gösterişli bir davet vermiş. Sokaktan geçenler de olaydan haberdar olsun diye bütün çelenklerle buketleri kapının girişine dizmişlerdi.
Ayrım sonu.